Ayrı Monyeli, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 172, 39. bölüm. Doktor Fuamba'nın dispanseri bağırıp çağıran, itişip kakışan, kapıya vuran, pencerelere asılan erkekler ve kadınlardan oluşan bir kalabalık tarafından çoktan kuşatılmıştı. İçeri girmek kesinlikle imkansızdı.
Neler oluyor?
Yeniden yola çıkmadan önce ilaç istiyorlar.
Çekip gidelim. Onu sorgulayacak zamanımız asla olmaz.
Eğer bana $100 verirsen olur. Beyaz adam için bir ders. Afrika ile oyun olmaz. Paraları verdi. Salvo hala koltuk altında tuttuğu valiziyle parmaklarının arasından bir ıslık çaldı. Düzeni sağlamaya çalışan hasta bakıcılar geçmeleri için onlara yol açtı. Birkaç saniye sonra içerideydiler. Binanın içi de dışına benziyordu. Likenlerin ve yosunların kemirdiği aynı çimento duvarlar, sıkıştırılmış balçık rengi aynı toprak zemin, aynı çamur kokusu. Şansına Anatol Fuamba çabuk kavrayan ve sinirli bir tipti. Mzungu'yu buraya getiren şeyin ne olduğunu hemen anladı ve para tırtıklamak için bundan faydalanmaya çalışmadı. Buna karşılık Swahili dilinde önce Salvo'yla konuştu.
''Ne oluyor?'' diye sordu Ervan.
''Seninle ilgili değil.''
''Sen yine de söyle.''
''Teknede penisilin kutuları görüp görmediğimi öğrenmek istiyor. 6 aydan beri onları bekliyormuş. Ben de biraz daha beklemesi gerekeceğini söyledim ona.''
Ervan bir sandalye kaptı ve Fuamba'nın masasının üzeri kağıt kuleleriyle dolu bir okul sırası karşısına oturdu. Sorularını tekrarlaması gerekmedi.
''Catherine'i çok iyi hatırlıyorum.'' diye başladı doktor, sert bir hareketle imzaladığı dosyaya hızla göz atarken. ''Ona Fransız kızı derlerdi.''
''Onun arkadaşını da hatırlıyor musunuz? Çivi adam soruşturmasını yürüten bir polis. Yeni dosya, yeni imza.
Gregoire mı? Ama onu çok iyi tanırdım. İri yarı, sağlam yapılı bir çocuktu, size benziyordu.''
''Kendisi babam olur.''
Fuamba kuşkuyla kaşlarını yukarı kaldırdı. Kısa boylu, geniş omuzlu, kıvırcık gri saçları olan biriydi. Bir motosikleti veya başka bir hız aracını kullanmaya hazırmış gibi kocaman gözlükler takıyordu. Üstü kırmızı lekelerle dolu beyaz bir önlük giymişti ve boynunda bir stetoskop asılıydı. 50 yıldan beri üzerinden çıkartmadığı tıbbi üniforma. Konuşurken bir yandan da yarı küflü dosyalarının ilk sayfalarını çiziktirmeye devam ediyordu.
''Gregoire'' diye tekrarladı dalgın dalgın. ''Cathy'de sorunları vardı.''
''Ne gibi?''
Gözlüklerinin üstünden kısa bir bakış attı.
''Onu dövüyordu. Cathy'nin kollarında morluklar olurdu.''
''Morva'nın iblisleri ta o zamana aitti.
Neden onu terk etmiyordu?''
''Onların ikisinin ilişkisi çok eskiye dayanıyordu.
Her şey geçmişe dönüyordu.
Bekleyin, Lontano'dan önce birbirlerini tanıdıklarını mı söylemek istiyorsunuz? Cathy ona yeniden kavuşmak için kendini Kongo'ya tayin ettirmişti. Gabon'da nişanlanmışlar sanıyorum.''
Ervan yaşadığı bu şaşkınlıktan kurtulmak için silkelendi ve parçaları bir araya getirmeye çalıştı. ''Rewind.'' Dipnot, İngilizce geri sarmak anlamında. Gregoire Afrika sürgününe Libreville ile Port Gentil'de başlamıştı. Orada Cathy ile tanışmıştı. Ardından soruşturmayı yürütmek için Lontano'ya gelmişti. Nişanlısı da ona katılmış ve Maggie'yi devre dışı bırakmıştı. Öyleyse gerçek hikaye bugüne kadar anladığının tam tersiydi. Sonradan eklenen parça semen derlerdi, Cathy değil. Birkaç saniye boyunca bu yeni bilgiler ışığında Cathy'nin ölümünü yeniden düşündü. Neden şüpheliler, stratejiler gözlerinin önünde dönüp duruyordu? Morvan ona çok mu sert vurmuştu? Maggie rakibinden kurtulmak mı istemişti? Seri cinayetlerle ilgisi olmayan bir cinayet varsayımı anlam kazanmaya başlıyordu. Fuamba sonuncu dosyayı kapattı ve bir hamlede ayağa kalktı.
''Gelin, teftişe çıkmam gerekiyor.''
Kahkahası bir kestane fişeği gibi patladı.
''Yani vizite demek istiyorum.''
Ervan saatine göz attı. 15 dakikadan biraz fazla bir zamanları kalmıştı. Salvo peşlerinden gitti. Gergin bir hali vardı. Hastaların yaralarında herhangi bir anlaşılmazlık yoktu. Zaten tüfekler de bir asma kilitle kapatılmış bir kafesin içinde duruyordu. Hastaların cephaneliği.
20 kadar yatakta yaralılar vardı. İçerinin boğucu sıcağına yoğun bir dezenfektan kokusu da ekleniyordu. Kolları bacakları kesilmiş askerler, kanlar içinde yatan veya kör olmuş yaralılar, bazıları inliyordu ama çoğu hareketsiz bir şekilde sessizce yatıyordu. Üniformaları yırtık pırtıktı, pansumanları kirlenmişti, serum ayaklıkları boştu, antiseptik kokusu her tarafı kaplamıştı. Sanki insanlar burada sadece eter ve çamaşır suyuyla tedavi ediliyordu. "Catherine," diye devam etti Ervan, "Fuamba'nın peşinden giderken size sorunlarından bahseder miydi?"
"Hayır, ama ben Gregoire'la konuştum. Artık bu şekilde devam edemezdi. Gerçek bir akli rahatsızlığı vardı. Fransa'da olsa çoktan kapatılmış olurdu."
Ne cevap verdi? Muganga bir yataktan diğerine geçiyordu. Kompresleri kaldırıyor, ateş çizelgelerini inceliyor, hastaların ellerini sıkıyordu. Herkes ona baba diye hitap ediyordu.
"Tedavi gördüğünü, bir psikiyatrın onu iyileştireceğini."
"Psikiyatr mı? Lontano'da?"
"Stanley kimliğinde, evet, adı Deperneke'ydi. Michel Deperneke."
Yeniden kısa bir kahkaha attı.
"Beyazların bütün sırlarını biliyordu."
Bu adı hiç duymamıştı. Puzzle'ın yeni bir parçası. "Bana Catherine'den bahseden." Fuamba iki bacağını birden kaybetmiş genç bir adamı dinliyordu. Bacakları kesik adamın kapkara ve kaslı çıplak bedene, kesik yerlerdeki beyaz bandajlarla acıklı bir tezat oluşturuyordu. Adamın üzerine eğilmiş doktor stetoskopuyla, bu adet ölüme karşı savaşında onun tek silahı gibiydi, hastanın kalp atışlarını dinliyordu. Doğruldu ve gözleri ateşin etkisiyle parlayan askere gülümsedi. "Doktor," diye üsteledi Ervan, "lütfen, ailesi var mıydı?" Fuamba sanki kendi kendine konuşur gibi cevap verdi, üzgün bir hali vardı.
"Cathy, küçük Fransız kız, ailesi yoktu, bir öksüzdü."
"Arkadaşları?" Doktor kollarını salona doğru açtı, neşesini yeniden kazanmıştı.
"İşte onun arkadaşları, zamanını dispanserde geçirirdi, çalışmaktan başka bir şey yapmazdı, özür dilerim."
Ervan'ın önüne geçti ve diğer salona girdi. Burası daha kalabalıktı. Ama sadece kadınlar ve küçük kızlar vardı. Ervan'ın aklına Muğna ve aslında bir nekahet yeri olan tedavi merkezi geldi. Buradaki kurbanlar yeni tecavüze uğramış olanlardı. Fuamba başı ellerinin arasında büzülmüş halde çarşafsız bir yatağın üzerinde oturan küçük bir kızın önünde durdu. Çok minik görünüyordu. Demirden kocaman bir şalupanın üstünde gibiydi. Fuamba kızın pansumanını kontrol etmek istedi. Bacak arasında bir bandaj vardı ama vazgeçti. İlk kez yüz ifadesinin gerginleştiğini hissetti. Ervan onun bu tür şeylere nasıl dayanabildiğini düşündü. "Patron," diye fısıldadı Salvo, "gitmemiz gerekiyor. Mavna hareket edecek." Doktordan son bilgileri koparmak için sadece birkaç dakikası kalmıştı. "Cathy," diye yeniden söze girdi, "Gregoire'dan korkuyor muydu?"
"Hayır, onu kurtarmak istediğini söylüyordu. Ben kaygılıydım. Hatta psikiyatrı bile görmeye gittim, beyazların kliniğine."
Sanki aklına komik bir anısı gelmiş gibi omuzlarının arasından güldü. "Size ne söyledi?"
"Gregoire'la aynı şeyi. Onu nasıl tedavi edeceğini bildiğini, hatta hastalığının sebebini bildiğini bile iddia ediyordu."
"Sebebi neydi?" Fuamba şimdi yüzü uğradığı çılgınca şiddetin izlerini taşıyan yeni yetme bir kızı dinliyordu. Yüzünün ifadesi yüz hatlarının üstüne kilitlenmiş bir kafesi çağrıştırıyordu. "Bu sebep neydi doktor?" Muganga cevap vermeden omuzlarını silkti. O sırada sis borusu yankılandı. "Tonton," diye üsteledi Salvo, "Mavna'yı kaçıracağız."
"Hatırlamaya çalışın doktor. Deperneke size ne söyledi?" "Gregoire'ın Cathy'yi neden dövdüğünü bildiğini, Gregoire'ın sırrını keşfetmişti. Elinde onunla ilgili bir dosya vardı."
Doktor bilinci yerinde olmayan bir hastanın göbeğinin altındaki gazlı bezi kaldırdı. Şansına yeşilimsi kare bez parçası paravana görevi yapıyor ve Ervan yarayı görmüyordu. Fuamba bütün dikkatiyle yarayı incelerken dudaklarındaki gülümseme hala devam ediyordu. Onun yüzünde de bir çılgının ifadesi vardı. "Bu dosyada ne vardı?" Fuamba sanki bir anda Ervan'ın orada olduğunu hatırladı. Stetoskopu kulaklarından çıkardı ve ona doğru döndü. Tüm neşesini kaybetmişti.
Gidip rahibe Hildegard'la konuşun. O dönemde birlikte çalışıyorduk.
Lubumbashi'deki beyaz rahip de aynı adı söylemişti.
Yerinden hiç kımıldamadı diye mırıldandı doktor. Yeniden gülümsemeye başlamıştı. Keçiden daha yaşlı, boynuzundan daha sert. Belçikalıların deyişiyle.
Bu dosya hakkında bir şeyler biliyor mu?
Onu bilmiyorum ama o dönemde Depernecke'nin Stanley Kliniğindeki bürosunda ne var ne yoksa hepsini toplamıştı.
Psikiyatr Lontano'dan ne zaman ayrıldı?
Bilmiyorum, 1971'de. Kimseye haber vermeden ayrıldı ve her şeyi olduğu gibi bıraktı. Belki rahibe Hildegard bir şeyler bulmuştur.
Yeni bir düdük sesi duyuldu.
Gregoire diye sordu Ervan bir solukta. Cathy'nin öldürülmesinden sonra onu bir daha gördünüz mü? Elbette.
Nasıldı?
Yıkılmıştı. Hastaneye bile yatırıldığını sanıyorum.
Nereye? Stanley Kliniğine mi?
Bilmiyorum.
Onun Cathy'yi öldürmüş ve cinayeti örtbas etmiş olabileceği hiç aklınıza geldi mi?
Asla.
Maggie'yi tanıdınız mı?
Hayır. O kim?
Yeni bir boru sesi daha. Ervan arkasına döndü. Salvo yoktu. Mavnalara kadar yolu tek başına bulabileceğinden emin değildi. Doktor, bir şey daha. Sizde Cathy'nin bir resmi var mı?
Doktor derin bir iç çekti. Kızgınlığını ilk kez belli ediyordu. Bir anda duvarda asılı resimler var. Üzerlerinde tarihler yazılı. Kilometre 5 ekibinin toplu olarak çektirdiği bir fotoğraf bulacaksınız. Benim yanımda duran ufak tefek esmer kız Cathy. İsterseniz alabilirsiniz. Bende başka resimler de var.
Teşekkürler doktor.
40. Bölüm. Cenaze töreninden sonra öğle yemeği. Bundan kurtulmanın yolu yoktu. Luak ile Sofia istemeyerek ve sabırsızlanarak bu yemeğe katlanırken korkunun, üzüntünün ve yeniden yaşamaya dönüşün. Mezarlığın kapısından çıkar çıkmaz gülüşmeler ve iştah haklarını geri alıyordu. Birbirine karıştığı bu tuhaf şölen bitmek bilmiyordu. Nihayet saat 16'ya doğru iş bölümü yapmışlardı. Sofia babasının çalışma odasını, köşe bucak her yerini biliyordu, arıyordu. Loak ise Sabatini'nin söylediği isimlerle ilgili internette aramalar yapıyordu. Isidore Cabango, Trezor Mumbanza, Loran Bisingye. İlk isim katangalı, katıksız bir lubaydı. Merdivenin en alt basamağından, maden ocaklarından başlamış, sonra Mobutu'nun yanında madencilik, maden sanayileri ve jeoloji bakanı olarak en yukarılara tırmanmıştı. Bütün hükümetlerde yer alacak kadar vazgeçilmez olmayı başarmış, kendi kendini yetiştirmiş biriydi. Bugün Kabila'nın yanında danışmandı. Onun onayı olmadan hiçbir şekilde yatakları işletmeye açma kararı verilemezdi. Yeni damarları biliyor muydu? Trezor Mumbanza ile bir üst seviyeye çıkılıyordu. Bir diğer Luba da oydu. Daha genç ve daha kan dökücüydü. Ne kökeni ne de eğitimi hakkında bilgi vardı. Paul Kagame'nin emrindeki Ruandalı subay James Kabarebe, Mobutu'yu devirmek için AFDL'yi oluşturduğunda, dipnot AFDL, Alliance de Force Démocratique de Libération du Congo, Kongo Özgürlükçü Demokratik Güçler İttifakı kısaltması. 1996'daki 1. Kongo Savaşı sırasında birdenbire ortaya çıkmış bir askerdi. Daha sonra Mumbanza, Ruandalıları sırt çeviren Laurent Désiré Kabila'yı desteklemiş ve albay olmuştu. Katanga'ya dönmüş ve orada silahlı güçler oluşturmuştu. 2000'li yıllarda general olmuş, Kivu'dan Kuzey Katanga'ya inen çatışmaları geri püskürtmüştü. Sonrasında madenleri, özellikle de Coltano'nun yataklarını korumakla görevli milisleri oluşturmuştu. Böylece Philip Sese Niseko'nun ölümüyle müdürlük makamı ona teklif edilmişti. Teklif kabul edilmişti. Yerini almak için selefini o mu öldürmüştü? Mumbanza'nın adı hiçbir rüşvet olayında doğrudan geçmiyordu. Katanga ne Kivu ne de Ituri'ydi. Ama askerleri, FARDC'ler sıradan askerlerden daha etkiliydi. Kilise korusu çocukları değildiler. Aralarından elektrikli testere kullanacak hevesliler, eşref saatlerinde yamyamlık yapacaklar bulmak kolaydı. Özellikle sağ kolu işin garibi bir Tutsi'ydi. Albay Loran Bisingye, onunla her şey netti.
10 yıl boyunca acımasızlıkta eşi benzeri olmayan birlikleri yönettikten sonra hem iki Kivu'da hem Ituri'de, sonra Kuzey Katanga'da en fazla para ödeyene hizmet etmiş, ardından da Kuzey Katanga'da Mumbanza'nın emrine girmişti. Niseko ve Montefiore cinayetleri için Tutsi en mükemmel adaydı. Luwak'ın internette bulduğu fotoğraflar insanın kanını donduruyordu. Yara izleriyle dolu uzun bir yüz, ruhun en karanlık yerlerinden fışkırmış öfkeli bakışlar. Albay negatif enerji yayan bir taşa benziyordu. Luwak bu üç surata bir daha baktı. Dehşetengiz bir ipucu oynadığı hissine kapıldı. Dipnot, ipucu, Cluedo, üç veya altı kişiyle oynanan bir cinayet gizem oyunu. Condottieri'yi kim öldürmüştü? Sabatini neden bu adamların adlarını söylemişti? Toskana'ya gelmişler miydi? Listelerindeki bir sonraki isim kimdi? Baba Morvan? Kendisi? Sofia? Yandaki odadan gelen arama seslerini duyuyordu ve tam Sofia'nın yanına gidiyordu ki titremeleri yeniden başladı. Ter içinde kaldı, banyoya girdi ve bacakları titremeye devam ederken taş kesmiş gibi durdu. Kolları ve gövdesi şimdi gerçek spazmlarla sarsılıyordu. Sonu olmayan bir kriz, bir yıkım hissi, kızgın bir katran gibi üzerine çöküyordu. Daha önce de yaşadığı bir duygu. Bu gibi durumlarda intihar bile çok güzel görünüyordu. Her şey yolunda mı? Sofia banyonun eşiğinde duruyordu. Saint-Anne'daki ya da Maison Blanche'daki bir kaçık gibi alnıyla aynaya vurmakta olduğunu fark etti. Cevap vermeden soğuk suyu sonuna kadar açtı ve kafasını altına tuttu. Her şey yolunda dedi sonunda, sular başından oluk oluk akarken afallamış bir halde. Titremeler azalıyordu. Aynada su damlalarının bir mermerin üstünde kayar gibi akıp gittiği bu sert ve titrek yüz hatlarını tanıyamıyordu. Riskleri ne olursa olsun bu soruşturmayı sonlandırması gerekiyordu. Onu, o uyuşturucu müptelasını, o korkağı içinde bulunduğu durumdan kurtaracak olan bu soruşturmaydı. Bir kahraman derdi babası, kaçmaktan çok korktuğu için kahramandır. Bugüne kadar Luwak'ta kaçacak cesaret hep olmuştu. Sofia doğru yürüdü ve elinde bir ajanda tuttuğunu fark etti. Buldun mu? Genç kadın yaklaştı ve onun önünde yaklaşık 4000 yıldan daha eski, çivi yazısının ilk örneklerinden biri, Hammurabi kanunlarının işaretlerini çağrıştıran işaretlerle dolu sayfaları karıştırdı. Tüm hayatı boyunca babam bütün programını bu düz çizgiler ve sembollerle kaydetmiş. Bu şeyleri deşifre etmeyi biliyor musun? Gereği yok. Sofia salı gününe denk gelen karşılıklı iki sayfayı açtı, boştu. O gün hiç randevusu yok muymuş? Daha ziyade şifreli yazıyla bile olsa adlarının yer almasını istemediği kişilerle görüşmek zorundaydı. Ve bunun uzun süreceğini öngörmüştü bütün gün. Başladığımız yere mi döndük? Pek öyle sayılmaz. İtalyan kadın ona bir önceki sayfayı gösterdi. Pazartesi sayfası işaretlerle doluydu ve sağ sayfanın en altında tuhaf bir K harfi vardı. Sana Keno'yu takdim etmenin zamanı geldi. 41. Bölüm. Audrey Eric Katz'ın masa takviminde çivi adamın iki kurbanının adresini bulduktan sonra 180 derecelik bir dönüş yapmıştı. Kabus görmüş bir çocuğun odasını kontrol eder gibi Gael'e yardım etmişti ama artık kötü günlerin geri döndüğünü anlıyordu. Muayenehaneden ayrılmadan önce Ann Simoni ile Ludovic Perno hakkında bir dosya olup olmadığını görmek için Eric Katz'ın arşivini aramışlardı. Kadınla ilgili bir klasör vardı ancak erkekle alakalı hiçbir şey bulamamışlardı. Diğer isimlere de bakmışlardı. Eylül ayının gerçek katili, namı diğer Kripo. Philip Kriesler hakkında da bir şey yoktu. İlk çivi adamın cinayetlerinde çocuk yaşlardayken ona yardımcı olmuş ve 40 yıl sonra Paris'te akıl hocasını taklit eden yeni katil olarak ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın ilk şüphelileri yani efsanevi katile dönüşmek için Thierry Farabon'un hücrelerini kendilerine naklettirmiş olan Jean-Patrick de Greco, Ivo Lartigue, Sebastian Redley ve Joseph Irisuanga hakkında da hiçbir şey yoktu.
Sonuçta bu değerli bulguları yanlarına almışlar ve psikiyatrın kapısını özenle yeniden kilitlemişlerdi. Audrey şaşkın bir haldeydi. Böyle biri Eylül ayındaki soruşturmada nasıl gözden kaçmış olabilirdi? Anne Simone'nin hayatını en ufak ayrıntısına kadar her yönüyle incelemişler ve bir terapi görebileceğini asla akıllarına getirmemişlerdi. Dosyada olağanüstü bir şey yoktu. Baba Morva'nın himayesindeki eski gaspçı, eski mahkum Anne Simone, sapkın zevklerinin tıbbi fetişizm tutkunuydu. Üstesinden gelmek için değil, tam tersine onları doya doya yaşamak için geçen Şubat ayında psikanaliste gitmeye başlamıştı. Aslında onun bu egzotik eğilimlerinin kökeni sadece ifade etmekte değil, ne olduğunu anlamakta da çok zorlandı, travmatik bir geçmişe dayanıyordu. İşin tuhaf yanı şuydu, notlarına göre psikiyatr ona ilk çivi adam hakkında soru sormamıştı. Polis soruşturması kızın Afrikalı katile derin bir saygı duyduğunu ortaya çıkarmıştı. Oysa Eric Katz ile iki çivi adam 1970 yılındaki ve geçen Eylül ayındaki arasındaki bağ artık aşikardı. Psikiyatr Anne Simone'yi tuzağa mı çekmişti? Hangi koşullarda bu terapi başlamıştı? Notlarında bu konuyla ilgili tek bir kelime yoktu. Ludovic Perno'nun adresini nereden biliyordu? Audrey maksimum önlem ilkesinde karar kılmıştı. Yeni bir emre kadar Gail'in dışarı çıkmasını yasaklamak. Bu süre zarfında kadın polis elindeki dosyayı yeniden gözden geçirecekti. Artık Katz hakkında dolandırıcılık ve yasa dışı doktorluk yapma suçlamasının ötesinde çok daha iyi suçlamalar vardı. Gail Audrey'nin gözle görülür soğukkanlılığına karşın paniklediğini hissediyordu. Ervan yoktu. Son derece tehlikeli bir kaçığa karşı tek başınaydı. Onun dönüşünü mü beklemeliydi? Soruşturmasını gizlice mi yürütmeliydi? Üstlerini haberdar mı etmeliydi? Bu imkansızdı. Bilgilere Katz'ın muayenehanesine hırsız gibi girerek yasa dışı yollardan ulaşmıştı. Şimdilik gün sonunda onu bilgilendirmeye söz vermişti. Bütün öğleden sonra Gail bilmecenin bildiği bazı parçalarını kafasında evirip çevirmişti. Onları birleştirmeye çalışmış ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Parçalar arasında çok boşluk vardı. Saat 18'de Audrey'den hala haber yoktu. Gail onu hala holde bekleyen iki yarmanın yanına gitti. Carl Candy Crush oynuyordu. Ortiz çok daha ilginç biriydi. Edmund Wilson'ın To the Finland Station'ını okuyordu. Hem de orijinalinden. Kahve? İki adam kafasını kaldırdı. Bu gerçek bir teklif değildi. Gail İtalyan malı kafetiyerine ulaşmak için çoktan üzerlerinden atlayıp yere oturmuşlardı. Geçmişti bile. Şaşkın bakışlarını üstünde hissederek birkaç dakikada kahveyi hazırladı. Elinde tepsisiyle geri dönünce teklifini yaptı. ''Odama gelin.'' İki paralı asker keyifsiz bir şekilde hareketlendi. Gail'in ''Uzanın bakalım şöyle'' diyeceği büyük geri dönüşü müydü? Yoksa tam tersine kahve zehirli miydi? Carl ile Ortiz genç kadının kendi kahvesini almasını bekleyip bir nebze olsun rahatlamış göründüler. ''Bu akşam burada ne halt ediyorsunuz?'' Adamlar birbirlerine baktılar. Bu bir şakaysa hiç de komik değildi. Gail artık onları tanımıştı. Mesleklerine ve ellerini bulaştırdıkları kana rağmen kötü herifler değillerdi. Hatta onların neredeyse saflığa varan kibarlıklarını, Afrika'nın veya Orta Doğu'nun karanlık ülkelerinde başvurmak zorunda kaldıkları şiddet eylemleriyle karşılaştırmak yanıltıcı bile olabilirdi. ''Ne yapacağımızı size söyleyeyim.'' dedi fincanını sert bir şekilde sehpanın üstüne bırakırken. ''Üçümüz dışarı çıkacağız.'' ''Ama size işinizi hatırlatmam mı gerekiyor?'' ''Audrey bize dedi ki.'' ''Paranızı Audrey mi ödüyor, babam ödüyor ve size peşimden ayrılmamanızı emretti.'' ''Andiamo.'' Dipnot İtalyanca gidelim anlamında. Saatine baktı. ''Nicolo sokağından başlayacağız.''
17. ayrımın sonu, sayfa 182.